Hayatın Sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yine bugünkü programı sizler için Ayhan Taşçı var. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız bugün de. Sizler de dahil olun istiyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan katılabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulmanız, ulaşmanız, programımıza buralardan da dahil olmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi. Evet, Sezen Aksu'dan dinlediğimiz Hoşgörü adlı şarkıyla başladık programımız her zaman olduğu gibi. Bugün aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz Dünya Hoşgörü günüymüş. Keşke o hoşgörüyü her zaman gösterebilsek diyoruz. Ve hemen stüdyomuzdaki konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden Profesör Doktor Sayın Alpay Azap bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, çok önemli bir konudan söz edeceğiz. Antibiyotik direnci. Çünkü gerçekten antibiyotik direnci toplum sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri artık. Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi bu soruna yönelik Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerle birlikte 18 Ekim tarihini Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü olarak ilan etti. Düzeltmek istediğiniz bir yer var herhalde.
18 Kasım.
18 Kasım. Evet, ben Ekim dedim galiba. Evet. Evet. 18 Kasım, yani 2 gün sonra Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü olarak ilan etti. Şimdi gereksiz antibiyotik kullanılmasının insan sağlığına ne gibi etkileri varı konuşacağız ki öncelikle bir bu farkındalık günü bir gün yeterli bir gün müdür? Günle ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü evet, gerçekten sınırları aşılmış bir durum söz konusu galiba.
Çok haklısınız.
Biraz korkutarak başlayalım dinleyicilerimizi çünkü o boyutta gerçekten.
Evet, olay hakikaten korku verici bir boyutta. Antibiyotiklerin icat edildiği yılların öncesine dönmek üzereyiz. Artık elimizde mikropları öldürecek güçte antibiyotikler kalmamak üzere, öyle söyleyelim. Tabii bir gün yetmiyor. Biz zaten hani sürekli gerek dernek olarak, gerekse çalıştığımız akademik kuruluşlarda, gerek sağlık otoriteleri, işte ECDC, Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi gibi kuruluşlar olsun, bu sürekli olarak antibiyotik direnci ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Ama tabii o günler özellikle kampanyalar şeklinde insanların dikkatini daha çok çekebilmek için icat edilmiş günler, kampanyalar diyelim. Evet. Ama bütün bir yılı bu şekilde geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Epeyce bir mesafede kat ediliyor aslında. Gerek dünyada gerek Türkiye'de bu konuda yavaş yavaş bir bilinç oluşmaya başladı.
Evet.
Ama dediğiniz gibi biraz geç mi kaldık diye de bir endişe taşıyoruz.
Peki şimdi o boyutuna geleceğiz tabii, ama nedir antibiyotik direnci? Nasıl gelişir? Nasıl bu noktaya gelindi? Birazcık bunlardan söz edelim isterseniz.
Tabii antibiyotikler, hani herkesin bildiği gibi enfeksiyon hastalıklarına sebep olan bakterileri öldürmek için geliştirilmiş olan ilaçlar, antibiyotikler. Kelime anlamı olarak da antibiyotik, hayatı yok eden anlamına gelir. Antibiyozisten gelmiştir. Ve oradaki amaç tabii insan hayatı değil, bakteri hayatını yok etmek. Bakterileri öldürmek için geliştirilmiş, ama tabii bakteriler bizden çok uzun zaman önceden beri dünya üzerinde yaşayan canlılar. Ve o yüzden de bu antibiyotiklerle karşılaştıklarında başlangıçta ölüyorlar. Önemli bir kısmı hayatını kaybediyor hakikaten, ama yıllar içerisinde mutlaka o antibiyotiğe karşı bir direnç dediğimiz, yani o antibiyotikten artık etkilenmeyecek şekilde yapısal bazı değişiklikler geçiriyorlar. Ya işte hücre zarlarında bir takım değişiklikler gelişiyor bakterilerin. Böylece o antibiyotik içeriye giremiyor örneğin, bakteriyi öldüremiyor. Ya içeriye giren antibiyotiği dışarıya atmak için özel pompalar çalıştırmaya başlıyor bazı bakteriler. Ve daha sonra tabii o bu şekilde herhangi bir yöntemle direnç geliştirmiş olan bakterilerde giderek bakteriler arasında çoğalmaya başlıyorlar ve bir süre sonra bir bakıyorsunuz duyarlı dediğimiz bu mekanizmaları geliştirememiş bakteriler ortadan kalkıyor, ama antibiyotiğe direnç kazanmış olanlar bütün bakteri toplumuna hakim hale geçiyorlar ve biz o zaman diyoruz ki artık o antibiyotiği bu enfeksiyonda kullanamıyoruz.
Evet. Peki bu direnç nasıl ölçülüyor? Bunun bir ölçme yöntemi var mıdır?
Tabii. Yani tek bir bakterinin çeşitli antibiyotiklere dirençli mi, duyarlı mı, duyarlıysa ne ölçüde duyarlı olduğunu ölçmeye yönelik yöntemlerimiz var. Rutin sürekli yaptığımız şeyler laboratuvarda her gün. İdrar yolu enfeksiyonundan örnek verelim mesela. Sık gördüğümüz bir bakteriyel enfeksiyondur. İdrar yollarından bakteriyi üretmek de kolaydır. Mikrop üredikten sonra hemen bir gecede sonuçlanan bir duyarlılık testi dediğimiz, farklı yöntemleri var ama genel adı antibiyotik duyarlılık testi. Bunu yaparak ertesi gün biz hangi antibiyotiklere duyarlı olduğunu, o bakterinin, o hastada üremiş olan bakterinin hangi antibiyotiklere duyarlı olduğunu çok kolay ölçebiliyoruz. Sorun burada şu, tek bir bakteri için değil, bakteri topluluklarında genel anlamda direncin yayılması sorun. Yani şöyle oluyor, bakterilerin bir de öyle bir özelliği var ki direnci birbirlerine aktarabiliyorlar ve öğretebiliyorlar. Örneğin A hastasında üremiş olan bir dirençli bakteri Daha sonra bu direnç mekanizmasını çeşitli yöntemlerle B hastasındaki bakteriye de taşıyabiliyor örneğin, eğer karşılaşabilirse o hastayla. O yüzden işte bizim hastanelerde hastane enfeksiyonları dediğimiz şeyler biraz böylelikle ilerliyor. Yani hastadan hastaya çapraz kontaminasyon dediğimiz şekilde dirençli bakterilerin bulaşması, o bulaşmış olan dirençli bakterinin de bulaştığı kişideki duyarlı bakterilere direnci öğretmesi.
Evet.
Bir de böyle bir durum söz konusu. Evet.
Şimdi bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarda antibiyotiklerin bitirilmemesi de bir sorun teşkil ediyor mu bu anlamda? Direncin gelişmesi açısından.
Çok güzel bir soru sormuş oldunuz. İşte antibiyotiği eğer zamandan önce kesersek direnç gelişir bakterilerde. Hı-hı. Bu genel bir kanıdır. İşte başladım 10 gün kullanmak zorundayım şeklinde bir genel kanı var. Bu maalesef yanlış. Aslında nasıl direnç gelişiyor'a baktığımız zaman az önce anlattığım mekanizmaları düşününce bir bakteri ne kadar çok ve ne kadar uzun süre antibiyotikle karşılaşıyorsa o kadar çabuk direnç gelişiyor. O yüzden de işte antibiyotiği az ve öz kullanmak zorundayız. Yani hem olabildiğince kısa sürede antibiyotikleri kesebilmek gerekiyor.
Peki o zaman küçücük bir soğuk algınlığında hemen bir eczaneye gidip kendimize bir antibiyotik alır başlarız. 2 gün içeriz, 3. gün keseriz.
Keseriz.
Bu da yanlış o zaman.
Aslında şöyle, oradaki yanlış antibiyotiği 2 gün sonra kesmek değil, oradaki yanlış soğuk algınlığında antibiyotik kullanmak.
Evet.
Yoksa aslında çok doğru yapmış oluyorsunuz. Ne kadar kısa kullanırsanız hem direnç gelişmesini engellersiniz, hem belki zamanımız kalırsa konuşuruz. Antibiyotikler tamam dirence sebep oluyorlar, gelecek kuşakları tehdit ediyorlar ama bir de antibiyotiklerin ciddi yan etkileri de var. Dediğim gibi yaşam karşıtı ilaçlar. Dolayısıyla canlı hücreler üzerinde zararlı etkileri var. Bunlar bizim karaciğer, böbrek gibi hücrelerimiz, cilt hücrelerimiz, mide bağırsak hücrelerimiz olabiliyor. O yan etki adı altında inceliyoruz. Ama antibiyotiği ne kadar kısa kullanırsak çok iyi. Fakat yanlış kullanmamak lazım.
Evet.
Yani yanlıştan kastımız...
Onun için bir hekim kontrolünde mutlaka.
Mutlaka evet, hekimin antibiyotik önermesi gerekiyor bunu. Hekim önerdiği zaman sizin dediğiniz gibi gidip eczaneden hani nezle oldum, grip oldum diye antibiyotiği almamak lazım.
Evet, alıyoruz, 2 gün kullanıyoruz. Bir de onu saklıyoruz. Bir daha hasta olursak tekrar kullanmak üzere değil mi?
Maalesef aslında antibiyotiklerin en yanlış kullanıldığı durumlarda üst solunum yolu enfeksiyonları, tam da sizin verdiğiniz örnek nezle, grip gibi hastalıklar. Bunların çok büyük bir kısmı, yani %90'dan fazlası diyebiliriz, virüslerle gelişiyor üst solunum yolu enfeksiyonlarının. Dolayısıyla nezle, grip zaten tamamen viral. İşte sinüzit büyük çoğunluğu viral. Boğaz enfeksiyonu, bademcik enfeksiyonu diye bilinen şey büyük kısmı viral. Ama ne yazık ki bu enfeksiyonlarda çok antibiyotik veriliyor. Kesinlikle bu enfeksiyonlar için antibiyotik almamak gerekiyor. Hekim önermeden kullanmamak gerekiyor.
Evet.
Komşu önerisiyle falan asla yapmamak gerekiyor.
Virüslerin yol açtığı hastalıklarda kesinlikle antibiyotik kullanmamalıyız diyorsunuz.
Tabii işe yaramaz bir, virüslere hiçbir etkisi yoktur antibiyotiklerin. Ama ikincisi şöyle bir durumumuz da var. Bizim vücudumuzda faydalı bakteriler var. Antibiyotikleri kullandığımızda zararlı bakterileri tabii öldürebiliriz ama faydalı bakterileri de öldürüyoruz. Ve dolayısıyla ortam virüslere kalıyor bu durumda. Ve viral enfeksiyonların tam tersi iyileşmesi değil, daha da uzaması, daha başka sorunların ortaya çıkmasına sebep oluruz.
Evet. Peki bakterilerin antibiyotik direncini geliştirmesi nasıl önlenebilir acaba?
Aslında şöyle söyleyelim. Bunu kesin olarak önlemek mümkün değil. Bir antibiyotik piyasaya çıktığı günden itibaren, kullanılmaya başladığı günden itibaren diyelim, buna karşı direnç gelişmeye başlıyor. Ama biz antibiyotikleri az ve öz kullanırsak, o zaman bu bakteri topluluğunun önemli bir kısmının antibiyotiğe direnç kazanması için gereken süre çok uzuyor. Diyelim bakterilerin %90'ı o antibiyotiğe 3 yıl içerisinde direnç kazanacakken kötü kullanırsak, iyi kullandığımızda bu süre oluyor 30 yıl. Mesela o antibiyotiği o zaman biz 30 yıl belki daha uzun süre enfeksiyonların tedavisinde kullanabilir oluyoruz. Bizim amacımız bu. Yani olabildiğince antibiyotikleri uzun süre kullanmayı sağlayabilmek. Yoksa bakteriler dediğim gibi canlı varlıklar ve canlıların en önemli özelliği değişebilme yetenekleridir. Ve antibiyotikleri kullandıkça biz kaçınılmaz olarak direnç geliştirirler. Ama kötü kullandığımızda bu çok kısa süre içerisinde olacaktır. Ve şu an geldiğimiz nokta bu, dünyanın geldiği nokta bu. Artık hiçbir antibiyotiğin tedavi etmediği bakteriler var. Ülkemiz maalesef bu konuda sicilimiz çok iyi değil. OECD ülkeleri arasında yapılmış çalışmalardan biliyoruz. Ülkemiz antibiyotik kullanımında 1. sırada geliyor. tabii faydalı, yani gerektiği yerde antibiyotikler çok faydalı. Evet. Yani bunu hiç tartışmak bile söz konusu değil. Hayat kurtaran ilaçlar, antibiyotikler, ama gerektiği zaman kullanmak kaydıyla. Ama maalesef gereksiz kullanımlar çok fazla. İşte çeşitli çalışmalar var. Ülkemizde illerden illere, bölgeden bölgeye de değişmekle beraber ortalama hastaneye herhangi bir nedenle başvurmuş her 100 hastanın 30'una antibiyotik yazılıyor. Şimdi bu tabii işin iki boyutu var. Bir hekimlik boyutu var. Hekimlerin bu konuda bilinçlenmesi, bilgilenmesi. Bu tabii ki tıp eğitiminde çok üstünde durulan bir konu artık. Hı hı. Anlatıyoruz. Ama mezun olmuş hekimler için de sürekli bir eğitim çalışması yürüyor. Bu konuda işte dernekler, resmi kurumlar, Sağlık Bakanlığı olsun önemli çalışmalar yapıyoruz. Oysa o konuda bayağı yol kat ettik.
Hekimlerin hemen her toplantısında da bu ilaç kullanımıyla ilgili mutlaka bir bölüm vardır.
Mutlaka bu oturum zorunlu tutuluyor artık bakanlık tarafından. İyi ki de öyle oluyor. Bu sayede işte biz epeyce bir yol aldık. Artık hekimlerimiz bu konuda çok daha dikkatliler. Evet. Çok özen gösteriyorlar. Şimdi artık toplumumuzda bunu biraz alıştırmamız lazım. Toplumumuza da bu başarılı durumu ne diyelim aktarabilmek lazım. Onunla ilgili olarak da hep şunu söylüyoruz. Hani lütfen doktorunuzdan siz antibiyotik talep etmeyin. Evet. Zaten antibiyotik kullanmanızı gerektirecek bir durum varsa doktorunuz size antibiyotik verecektir. Hı hı. Ama antibiyotik kullanmanızı gerektirmeyen bir durumda antibiyotik kullanmanız sadece direnç açısından
Peki,
değil size de zarar verecektir.
Sadece doktorun yazması değil de bir de eczanelerde reçetesiz satışı söz konusu galiba. Bu konuda neler yapıldı?
Bu konuda Sağlık Bakanlığı çok doğru ve yerinde bir kararla eczanelerde reçetesiz antibiyotik kullanımını yasakladı. Hı hı. Dolayısıyla artık reçetesiz olarak hani ben bir hekim olmakla birlikte gittiğim zaman mahallemdeki eczaneden antibiyotiği alamıyorum. Ancak reçete yazmam, diplomamı, kaşemi, imzamı atmam gerekiyor ki eczacı bana versin. Tabii aksadığı zamanlar, durumlar söz konusu oluyor olabilir ama genel olarak bu sistemin iyi işlediğini söyleyebiliriz.
Evet.
Ama genelde şöyle oluyor, yani hekimin yazdığı bir antibiyotiği hani dediğiniz gibi tam kullanmayıp evde kalan kısmını daha sonraki zamanlarda kullanmak, işte konu komşuya, eşe dosta o antibiyotiği
tavsiye
vermek,
etmek.
Tavsiye etmek şeklinde bir yazıldım eczaneden bir çıktım bu antibiyotik birden fazla kişi de kullanabiliyor.
Evet. Peki dünyada durum nedir? Ülkemizle karşılaştırdığımızda özellikle.
Tabii dünyada da durum kötüye gidiyor ama antibiyotik direnci açısından konuşursak dünyada antibiyotik direncinin en yüksek olduğu ülkeler arasındayız biz ne yazık ki. Bu işte uygunsuz antibiyotik kullanımından kaynaklı. Hı hı. Ama dünyada da özellikle hastanelerde ciddi hastalıkları nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde tedavi olması gereken hastalarda büyük bir sorun haline geldi. Artık hiçbir antibiyotiğin tedavi edemediği mikroplarla, bakterilerle karşı karşıyayız ve bunların sebep olduğu enfeksiyonlarda kullanılacak hiçbir tedavi yöntemi olmadığı için maalesef hastaları kaybediyoruz. Dünyada dediğim gibi sadece yoğun bakım üniteleriyle belki hastanelerle sınırlı bir durum. Ülkemizde de öyle daha çok yoğun bakımlı ünitelerinde görüyoruz ama endişemiz bunun hani topluma da yayılması. Çünkü artık şunu biliyoruz ki bakteriler az önce de anlattığım gibi birbirlerine direnci öğretiyorlar ve hastane bakterileri bir şekilde toplumdaki bakterilere bu direnci öğreterek basit toplum enfeksiyonlarında, basit bir zatürrede, basit bir toplumda kazanılmış idrar yolu enfeksiyonunda, selülitte tedavi şansımız kalmayacak endişesi taşıyoruz.
Evet.
Yani basit enfeksiyonlardan insanlar ölecek. Antibiyotiklerin icat edilmediği yıllara, 1900'lü yılların öncesine dönme riski var.
Tehlike şu anları çalmaya başladı aslında uzun zamandır.
Kesinlikle.
Peki önerileriniz ne olacak bizi dinleyen şu anda o kadar çok dinleyicimiz var ki?
Evet, bir kere antibiyotikleri uygun kullanmak gerekiyor. O yüzden doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmasınlar lütfen. Pek çok hastalık antibiyotik kullanmadan kendiliğinden iyileşir çünkü pek çok enfeksiyon hastalığı viral kaynaklıdır. Hı hı. Virüsler antibiyotikleri etki etmiyor. İkincisi doktorlar antibiyotik verdiği zaman da sorsunlar benim bu antibiyotiği gerçekten kullanmama gerek var mı sorusunu doktorlarına yöneltsinler. Bazen çünkü hekim arkadaşlarımız bu sosyal baskı nedeniyle kendilerini de yazmak zorunda hissedebiliyorlar. Karşılarında böyle antibiyotik kullanmaya çok niyetli olmayan bir hasta görürlerse daha doğru bir karar da verebilirler. Onun dışında zaten hani başka birisinin önerdiği antibiyotikleri kullanmamak gerekiyor. Mesela enfeksiyonlardan korunmayı seçebilirler. Enfeksiyonlara yakalanmamanın yollarını tercih etmek lazım. Mesela aşılanabilirler. Aşılar oldukça etkili aşılarımız var artık. Teknoloji geliştikçe daha yeni bakterilere karşı daha güçlü etkisi olan aşılar da geliştirilmiş durumda. Hani mesela grip diyoruz, grip aslında viral bir hastalıktır bildiğimiz gibi. Ama grip aşısı antibiyotik kullanımını azaltır. Hani ne alakası var diyebilirsiniz. Şöyle alakası var, eğer grip aşısı olursa insan grip hastalığına yakalanmayacaktır. Dolayısıyla o grip hastalığı nedeniyle, yüksek ateş nedeniyle doktora gitmeyecek ve olası bir antibiyotik yazılmasından böylelikle kurtulmuş olacaktır. İkincisi de bu tür aşıyla önlenebilen viral hastalıklar bir şekilde vücudun direncini düşürerek mikrobik hastalıklara, bakteriyel hastalıklara da zemin hazırlıyorlar. Böylece aşılandığı zaman o bakteriyel hastalık da gelişmeyecek. Örneğin zatürreye dönüşmeyecek, öyle söyleyelim.
Evet.
Bakteriyel sinüzite dönüşmeyecek ve böylece de antibiyotik kullanmak durumunda kalmayacak. O yüzden aşılansınlar da diyoruz. Tabii aşıya karşı da ciddi bir tepki var toplumda ama belki başka bir günün konusu olabilir.
Evet.
Aşılarda bu açıdan antibiyotik kullanımını azaltan şeyler. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar, tek bir antibiyotik aldığımızda dahi bizim vücudumuzdaki faydalı bakterileri ortadan kaldırıyoruz. Onlara ciddi zarar veriyoruz. Bizim artık yapılan çalışmalardan öğrendiğimiz bir şey var. Bağırsağımızdaki faydalı bakteriler bizim bir yeni organımız gibi, yeni farkına vardığımız, yeni keşfettiğimiz bir organ. İnsan vücudundaki toplam hücre sayısından 10 kat daha fazla sayıda bakteri yaşıyor vücudumuzda. Yani belki de bakteriler bizi taşıyor gibi bir durum var. Biz bakteriyi taşımıyoruz ama bunların çok faydalı etkileri var. Bizim metabolizmamız üzerinde, savunma sistemimiz, bağışıklık sistemimiz üzerinde çok faydalı etkileri var. Şunu unutmasınlar, antibiyotik kullandıkları zaman bu faydalı etkileri ortadan kaldırıyorlar. Yerine dirençli bakteri gelip yerleşiyor, yerine virüs gelip yerleşebiliyor, mantar gelip yerleşebiliyor. Bir de çok önemli bir konu, antibiyotiklerin yan etkileri var. Yani tamam, bakteriyel enfeksiyonlarda vermezsek o enfeksiyonun hastaya ciddi zararı var ama gereksiz kullanılan antibiyotiğin de yan etki nedeniyle hastaya ciddi zararı
evet,
var.
O yan etkilerini de bir başka programda konuşmak
olur,
dileğiyle
tabii.
Diyelim. Çünkü o da gerçekten bir programlık
uzun bir konu,
uzun bir konu gerçekten. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun,
ederim.
Var olun. Umarız Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla birazcık biz de katkıda bulunup farkındalık yaratabilmişizdir.
Evet, biz de teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
bu
ediyoruz.
Için.
Kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ
İyi
olun.
Günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden Profesör Doktor Sayın Alpay Azap bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine Hayatın Sesleri olarak.
Dayanamıyorum buna. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna. O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. Peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, çok gerçeksin. Bu yüzden çok güzelsin. O kadar haklısın ki dayanamıyorum. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. Hayal peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin, güzel eller peşinde. Çok gençsin, çok gerçeksin. Sen çok güzelsin. güzellerler peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayalperestsin, güzellerler peşinde. Çok gençsin, yanlış insanlar kalbinde. Hayalperestsin, hayalperestsin, hayalperestsin, hayalperestsin, hayalperestsin, hayalperestsin. Bu yüzden çok güzelsin.
15.31'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Başkent'ten. Ve biz şimdi Başkent'ten Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz sevgili Yusuf Özkan'a.
Merhaba Nilgün Doruk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Hollanda hükümeti artık ülkedeki Türk organizasyonlarıyla görüşmeme kararı almış. Bu kararla ilgili konuşmak istiyoruz sevgili Yusuf Özkan. Şimdi bu oluşumlara dahil olmayan insanlara okul ve mahalle yöntemleri aracılığıyla ulaşılacakmış. Nedir bu haberin doğruluk derecesi? Neler aktaracaksınız bizlere?
Son Bakanlar Kurulu toplantısında böyle bir karar aldı Hollanda hükümeti. Daha önce Türkiye kökenli kuruluşların oluşturduğu bir çatı örgütü hükümete danışmanlık yapıyordu. Hollanda'daki Türklerle ilişkileri bu örgütler aracılığıyla yürütüyordu Hollanda hükümeti. Ancak son yaşanan gelişmelerden sonra, özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yaşanan olaylar nedeniyle, Hollanda hükümeti artık bu örgütlerle görüşmeyeceğini açıkladı. Gerekçe olarak da Ankara'nın güdümünde olması, Türk hükümetinin doğrudan müdahale ettiği dernekler olması ve çoğunun da siyasal ve dinsel ağırlıklı görüşe sahip olması nedeniyle Hollanda'daki Türklerin tamamını temsil etmediği iddiasını dile getirdi hükümet. Bu nedenle de bu örgütlerle artık ilişki kurulmayacağını belirtti. Bunun yerine, sizin de belirttiğiniz gibi, okullar ya da mahalle yönetimleri aracılığıyla doğrudan Hollandalı Türklerle ilişki kurulacağını belirttiler. Ancak bu nasıl olacak? Tabii çok pratikte uygulanması çok kolay olacak bir şey değil. Çünkü 500.000 Türk yaşıyor ve hepsi toplu yerde değil, dağılmış vaziyetteler birçok kentte. Bunlara nasıl ulaşılacak? Bunlar sesini nasıl duyuracak? Ya da hükümet bunları nasıl muhatap alacak? İşte bunların hepsi şu anda yanıtı bilinmeyen sorular. Ancak bir gerçek var ki, hükümetin artık bundan sonra Türk örgütleriyle ilişki kurmayacağı yönündeki açıklaması Nilgün Doruk.
Evet, peki Demirel'i Sen Nikola, yani bilinen adıyla Noel Baba, artık Hollanda'da mı?
Evet, her sene olduğu gibi yine geçen cumartesi resmi olarak temsili bir buharlı gemiyle yine Hollanda'ya geldi ve resmi karşılama töreni yapıldı. Artık Hollanda'da 5 Aralık'a kadar ilgin durum.
Evet, peki neler yapılacak Noel dolayısıyla?
Bu sefer diğerlerinden çok farklı bir karşılama oldu. Aslında her sene çok büyük coşkuyla geçen bir bayram. Çünkü yüzyıllardır Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bir bölümünde bu resmi çocuk bayramı olarak kutlanıyor. 5 Aralık bu ülkelerde oturan çocuklar için oldukça önemli bir gün. Çünkü Kasım ortalarında Hollanda'ya gelen Noel Baba 5 Aralık'ta hediyelerini dağıtıp doğum günü olan 6 Aralık'ta yeniden Akdeniz kıyılarına, Demre'ye dönüyor. Ancak son birkaç yıldır Noel Baba'nın yardımcıları olan karapeterler, yüzleri siyaha boyalı renkli giysili kişiler, özellikle siyah renkli insanların tepkisi neden oldu. Bunun köleliği çağrıştırdığı şikayetleri yapıldı. Birleşmiş Milletler de bu konuda bir araştırma yaptı ve bunun gerçek anlamda ırkçılık çağrışımı yaptığını ve yasaklanması gerektiğini belirtti. Ancak gelenek hala devam ediyor. İşte bu sene ilk kez protesto gösterileri düzenlendi. Hollanda televizyonunun canlı yayınladığı karşılama töreni sırasında binlerce ırkçılık karşıtı gösterici bu siyah yardımcıları protesto etti. Buna karşılık aşırı sağcılar da protestocuları karşı bir hareket gösteri düzenlediler ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yüzyıllardır barış ve mutluluk içerisinde kutlanan bu bayram ilk kez bu yıl bu kadar gergin bir şekilde başladı. Ancak tabii çocuklar açısından çok fazla değişen bir şey yok. Çünkü her gün Hollanda'nın değişik bir yerinde yüzleri siyaha boyanmasa da değişik renklere boyalı rengarenk kıyafetler içerisindeki peterler ellerinde karanfilli ya da tarçınlı bisküviler dağıtıp Noel Baba eşliğinde çocuklara selamlıyorlar. Bu coşku 5 Aralık'a kadar devam edecek ama bir taraftan da ırkçılık tartışmaları sürüyor. Önümüzdeki yıllarda Hollanda hükümeti siyah boyanın tamamen kaldırılması ve yani değişik renklerde yüzlerin boyanması ancak köllük çağrıştıran siyah rengin kullanılması yönünde de bir çalışma ve kampanya içerisinde İlgün Doruk.
Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Hoşçakalın.
Yanında böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden, fırsat verme gözyaşlarına, söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Çabuk biter, soldular dünkü çiçekler. Ne dostlar ne de geçen mutlu günler, bizimle her an beraberler. Aşk başkadır buğulardan, döner gelir uzaklardan. Bir ses bir şarkıyla bazen hemen başlar sıfırdan. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun. Ellerim uzanır olduğum yere. Gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan çarpar seninle.
İşimiz gücümüz yemek. sıra geldi işimiz gücümüz yemeğe. İşimiz gücümüz yemek değil ama gerçekten değil mi sevgili Özgür Aksu'na?
İşimiz gücümüz aslında bir taraftan yemek, bir taraftan değil.
Evet.
Yani yemek için de yemek, yapmak için de yemek. Yemek. Ya da yemekle ilgilenmek, yemek kültürüyle ilgilenmek de yemek.
Ve hepsinin başında emek.
Emek. Sonrasında da oturup yemek.
Evet.
Bu var. Biz de bugün ne yiyelim dedik. Yer elması iki hafta önce konuşmuştuk. Tam mevsimi tezgahlarda şu an taze taze. İnceliklerini, püf noktalarını, faydalarını bir güzel tarifini verelim dedik.
Çünkü çiğ yemek de çok güzel.
Faydası var tabii.
Bilenler değil mi?
Çok güzeldir. Salatanın içine ben çok beğenirim mesela. Çok yakışır.
Salatanın içine.
Hiç denememişizdir.
Evet denemedik. Neyse vaktimiz kalırsa o salatanın içine hangi salatanın içine koyuyoruz?
Garnitür yapalım bir de dedik.
Yapalım tamam.
Bir de dedik dün geçen söylediğimizde vanilyalı yer elması çorbası. Değişik bir çorba.
Hı-hı.
Bir de onu yapalım beraber güzelce. Ama önce yer elması ne işe yarıyor? Acaba ne kadar faydalı? Biliyor muyuz?
Bilmeyenler bile çok var aslında yer elmasının.
Bizde çok böyle popüler değildir. Belli bir meraklısı vardır.
Evet.
Onlar sürekli yerler takip ederler ama birçok insan hayatında yemez.
Evet.
Evlerine almazlar, sokmazlar. Bununla ilgili bir şey yapmazlar. Bir işe yaradığını düşünmezler.
Hı-hı.
Belki görüntüsü o ön yargı yaratıyor olabilir ama çok faydalıdır.
O görüntünün altında da farklı bir lezzet
vardır. Çok güzel şeyler var.
Evet. Seveni de sever. Evet.
Bileşikgiller ailesi, ana vatanı Kuzey Amerika. Bizde de yine sebze olarak yetiştiriliyor.
Ama bizim de yani yetiştirmeye de gerek yok. İşte patates varsa
yanında olur.
Yanında altında.
Aynı aileden olduğu için.
Evet.
Familyalar ortak olduğu için olabilir. A ve C vitamini çok yüksek. Kalsiyumu çok yüksek. Demir, fosfor mineralleri çok yüksek. Cildi güzelleştirip parlaklaştıran güzel bir amino asit var içerisinde yediğimiz zaman fayda sağlıyor. Haşlanmış suyuyla saçımızı yıkadığımız zaman saçlarımızın derisini temizliyor ve saçları parlak hale getiriyor.
Bak mesela bunları hiç bilmiyordum.
Mesela afrodizyak özelliği var. Öyle hiç bilinmeyen bir tarafı da var mesela. İçinde nişasta bulunmadığı için şeker hastalarına çok tavsiye ediliyor patates yerine. Çünkü nişastası yok içinde
evet.
Çok önemli. Vücut direncini arttırıyor, bağışıklığı arttırıyor bir taraftan. Kansızlığa iyi geliyor, kabızlığa çok faydalı, sindirim sistemini çok iyi çalıştırıyor. Böbrek, pankreas, safra hepsine fayda eden gerçekten mucizevi. Ki yetişen, yenilen her şey aslına bakarsanız bir fayda sağlıyor hepimize.
Evet.
O yüzden mutfağımızdan, soframızdan eksik etmeyelim. Kilo vermek isteyenler için de çok düşük kalorilidir, tavsiye ederiz. Madem kilo vermeye çalışıyoruz.
Hem topta tutar
topta
mı?
Tutar, aynı zamanda yüksekte su ve lif oranı da olduğu için de sağlıkta katar aynı zamanda.
Hmm.
Yani yiyelim.
Evet.
İlle bunları duymaya gerek yok. Yiyelim. Yani bunları duyduk. Aa tamam
evet.
Bizde hep öyledir ya. İşte şuna iyi geliyormuş tamam o zaman yiyelim.
Hı-hı.
Yani bunu duymaya gerek yok.
Evet.
Bunları duymadan da bunu düşünüp alıp ya da araştırıp birazcık istek gösterip yememiz lazım.
Hı-hı.
Hep şunu söyler uzmanlar da. Tek renkle beslenmeyin. İki renkle beslenmeyin. Rengarenk beslenin.
Evet.
Her renk olsun sofranızda ki her birinden ayrı bir fayda sağlayabilirim.
Güzel.
O yüzden renkli sofralar.
Renkli sofralar. O zaman bu renkli sofraların başlangıcı çorbalara gelelim.
Bir çorba. Bir çorba
yapalım. O zaman.
Şimdi vanilyalı çorba daha önce içmeyenler için değişik bir atmosfer ya da değişik bir aroma yaratacaktır. Ama denedikten sonra daha böyle tropik bir havanın olduğunu hissedeceklerdir.
Hmm.
Biz de zaten pişirdikten sonra yenebilir çiçeklerle süsleyeceğiz onu.
Hmm.
Çok egzotik bir çorba aynı zamanda.
Evet çok merak
250
ettim.
Gram yer elması, 30 mililitre zeytinyağı, yarım çay bardağı kadar. 20 gram tereyağı, o da yaklaşık olarak işte bir yemek kaşığına yakın. Bir adet soğan, tuz, karabiber ve bir çubuk vanilya. Üzerine de eklemek için su. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Önce yer elmasını...
Çubuk vanilyayı nereden alıyorduk? Daha önce konuşmuştuk.
Aktarlarda bulunuyor.
Aktarlarda bulunuyor
artık,
demiştin değil
bu,
mi?
Artık bu süpermarkette hı-hı. Yüksek kaliteli olan var ya, üst seviye
evet.
Olan marketlerde de artık poşetli halde satılmakta.
Hmm.
Zaten kuru haldedir. Onun içerisini çizersiniz, ikiye ayırırsınız. Ortasını böyle bıçakla sıyırırsınız.
Hmm.
Zaten bir baharattır.
Evet.
Baktığımız zaman.
Peki bu paketlerde hani pastalara, böreklere kullandığımız vanilyadan kullanamayız.
Yok,
olmaz.
Yok onlar olmaz.
Evet.
Bu çünkü siyah vanilya olması gerekiyor.
Hı-hı. Evet.
Vanilya siyahtır aslında. Hı-hı. Siyah
evet.
Vanilya. Yer elması ile ilgili bir püf nokta söyleyelim detay. Kabuğu soyulmaz.
Hı-hı.
Fırçayla suyun altında fırçalanır.
Çünkü çamurlu olur.
Evet
değil mi?
Fırçalanır ama onu soyduğunuz zaman bütün aslında esprisini kaybetmiş oluyorsunuz.
Hı-hı.
Mümkün olduğu kadar. Eğer ufak tefek şeyleri varsa onları kenarlarını böyle çık yumrularından minik minik bıçakla alabiliriz ama biz fırçalayarak temizleyelim
evet.
Ki faydasını görelim. Temizledikten sonra dilimliyoruz. Zeytinyağında karamelize ediyoruz.
Kare kare mi dilim?
Yani dilim dilim yapabiliriz.
Nasılsa,
çok problem değil. Sonrasında zaten püre haline getireceğimiz için,
hı-hı.
Blender'dan geçireceğimiz için
evet.
Hiç problem değil. Karamelize ettikten sonra üzerine tuzunu, karabiberini vereceğiz. Biraz daha yumuşadıktan sonra üzerine suyumuzu ekleyeceğiz. Sonrasında bunu kaynatacağız, püre haline gelecek. O sırada üzerine suyu ekleyeceğiz, açacağız bunu, o yoğunluğunu. Vanilyanın çubuğunun içini sıyıracağız. Kabuğunu da sonradan atacağız içine. Ekleyeceğiz, kabuğuyla beraber atacağız. Anladım, yüksek evet. aromasını alabilelim. Sonrasında bir blenderda çekeceğiz. Kıvam yeterince oluştuğu noktada içine birazcık tereyağı atacağız. Ekleyeceğiz ki bağlasın onu, biraz daha koyu hale getirsin ve parlaklık katsın. Tereyağının özelliği parlaklık katmaktır. O yüzden yemeklerin üzerine dökmesi ya da içine katması parlaklık efekti verir. Sonrasında baharatlarını ekledikten sonra bu hazırladığımız çorbayı bir kaseye koyacağız. Üzerine yenilebilir çiçeklerden ekleyeceğiz.
Nedir o yenilebilir çiçekler?
Gıda kodeksine uygun olan, yenildiği zaman hiçbir sıkıntı, rahatsızlık vermeyen çiçekler var. O çiçekler süs çiçekleridir. Yendiği zaman hiçbir rahatsızlık, hiçbir sıkıntı yaratmaz. Tamamen sudur neredeyse. Renk pigmenti ve sudur. Sadece görselliği vardır, hiçbir etkisi yoktur. Yani besleyici özelliği yoktur. Sonrasında sıcak sıcak afiyetle bunu yiyebiliriz. Süper. Lezzetli bir şekilde.
Şimdi çorbamızı yaptık. İçtik. Güzel.
Bir et yemeği, yiyeceğiz. Bir balık yemeği ya da herhangi bir et ürününün yanına yapacağımız bir garnitür. Ki bunu normal zamanda da yapıp yiyebiliriz aynı zamanda. İlle onun yanına olmasına da gerek yok. 1,5 kilo yer elması, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı zeytinyağı, süslemek için de biberiye. Başka bir şeye ihtiyacımız yok.
Bu kadar.
Fırınımızı 175 dereceye ayarlayalım, kenarda ısınsın. Biz tepsiye fırın kağıdını yayalım, güzelce kaplayalım. Yer elmalarını yine fırçalayalım, temizleyelim. Küçük çıkıntılarını alalım, daha düzgün hale getirelim. Temizlediğimiz yer elmalarını ortadan ikiye bölelim. İsteyen dörde de bölebilir ama iki daha yeterli. Zaten küçüktür, çok büyük değildir. Sonra bunu tuz ve yağla bir yoğuralım güzelce. Arkasından fırın kağıdının üzerine yayalım ve fırınlayalım.
Bu kadar.
Bu kadar, çok basittir. Fırın patates mantığıyla çalışır. 45 dakika durması yeterli olacaktır, zaten bırakacaktır. Sonrasında servis edebiliriz. İstersek garnitür olarak kullanabiliriz. Etin yanında, balığın yanında. İstersek olduğu gibi yiyebiliriz üzerinde biberiyeleriyle beraber. Çok lezzetlidir.
Evet, görüntüsü öyle de çok güzel. Zaten hafif kıtır da olur. Sayfamızda paylaştık.
Evet.
Hafif kıtır da olur.
Hafif de kıtır olur.
Peki lezzet olarak benzer mi patatese ya da...
Tabii aynı aileden olduğu için andırır, yakındır. Ama birazcık daha nişastası olmadığı için daha yavan gelebilir. Biraz daha serttir, daha sıkıdır yumruları.
Evet. Onun için belki hani patates çiğ yenilmez yer elması gibi ama yer elmasını çiğ yiyebiliriz, tüketebiliriz.
Bu da beyazdır mesela içi. Evet. Yani sarıya yakın değildir de bu daha beyazdır. Beyazdır. Böyle turba yakın görünür rengi. Ve çok da lezzetlidir. Mutlaka denesinler. Garnitür olarak da kullansınlar. Etin yanına da kullansınlar. Balığın yanına da kullansınlar. Çok da kolay yapımı. Hatta bir ara öğün olarak bile kendilerini hazırlayıp böyle ay içim kayıldı, bir şeyler yiyeyim dedikleri zaman faydalı bir atıştırmalık
hatta
bile olabilir.
Hani, o faydalarını sayarken en sonunda söylemiştik, kilo verdirici etkisi var diye.
İşte içimiz kayıldı. Evet. Ay bir şeyler yiyeyim demeyelim. Yapacağımız şey çok basit. Yer elmasını da dolabımıza bulunduralım. Uzun ömürlüdür aynı zamanda. Çabuk da kendini bırakmaz. Çünkü yumru toprak altına yetişen olduğu için. Uzun sürede dayanırlar. İstedikleri zaman çıkartıp yapsınlar, yesinler.
Şeyi de mevsimi de uzun galiba.
Kış boyunca şu an çıktı.
Tezgahlarda.
Kasım'ın başı itibariyle. Kasım başında çıkar. Kış sonuna kadar neredeyse Şubat'a kadar rahatlıkla bulabiliriz.
Peki salatasını da yapabiliriz dedin. Salatasını nasıl yapıyoruz? Neyin içine koyuyoruz?
Yeşil salatanın içerisine salatalık yerine. Hayır, salatalık yerine ince böyle kibrit kibrit doğrayıp içine ekleyerek normal bir salata olarak da yiyebiliriz.
Evet.
Ama sadece dediğiniz gibi rendeleyerek de ayrıca bir garnitür salata da yapabiliriz. Rendeleriz, üzerine tuz ve zeytinyağı dökeriz. Ama suyunu sıkmamız gerekiyor.
Çok mu sulanır?
Acısını çıkartır. Yani çok rendelendiği için acı tabii biraz daha buruk olur tadı.
Evet.
Suyunu almak lazım. Ya peçeteyle ya da elimizi yumruğumuzla rendeyi sıkarak. Patatesle yaparız ya rendeleyince. Suyunu alarak yaparsak onun üzerine tuzunu, baharatını atabiliriz. Zeytinyağını gezdirebiliriz. Sadece böyle yapacağımız zaman maydanoz ekleyebiliriz içine. Maydanozla beraber harmanlayarak yiyebiliriz. Sevenler varsa sarımsakla yiyebilirler. Sarımsak çok ayrı bir tat veriyor.
Sarımsak, limon, tuz,
yapabilirler.
Yağ gibi.
Yani sıcak da yapabilirler, soğuk da yapabilirler. İki taraftan da olur. Yani çok böyle çeşitliliği açıktır da.
Evet.
Her şeyi de kullanabilirler.
Ama salatalığın yerine yeşil salatanın içerisine
normal salatada
o zaman sıkmaya falan da gerek yok. Acısı olmayacak.
Hiçbir şey gerek
çünkü
yok.
Çünkü kalın şekilde doğrandığı
kibrit
için
kibrit
öyle
doğrayabilirler. Parmak parmak doğrayabilirler. Küp küp doğrayabilirler. Nasıl istiyorlarsa yeşil salatayı eklesinler. Salatanın içerisine farklı da bir renk katacaktır.
Evet, gerçekten öyle. Hani garnitür hepsini ilk defa duydum ben. Hani çiğ yenildiğini biliyorum ama bir de zeytinyağlısı da yapılıyor.
Normal
galiba,
zeytinyağlı yemek yapar gibi yapıyoruz.
Zeytinyağlı yemek gibi. Onun içine ne koyuyoruz? Havuç.
Sebzelerinden koyacağız. Evet. Azıcık şeker atacağız. Normal zeytinyağlı bir fasulye yapar gibi düşünelim. Eğer domatesli, salçalı seviyorlarsa öyle yapabilirler. Eğer öyle sevmiyorlarsa normal de yapabilirler.
Evet. Genelde zeytinyağlı bu tür yemeklere pek salça kullanılmıyor galiba.
Ya isteyenler kullanıyorlar. Yani evet. Olabiliyor. İsteyen domates salça değil de
tabii
domatesli.
Tabii bir kural değil elbette
ama. Domatesli yapılabilir. Ama evet. Eğer sevmiyorlarsa domatesli sade olarak da yapabilirler. Normal zeytinyağlı yemek gibi pişirirler, haşlarlar, suyunu verirler.
Evet.
Zeytinyağını eklerler. Kereviz mesela olabilir. Yanına kerevizle beraber yapabilirler. Denememişlerse.
Evet, evet.
Ben mesela Belçika'da görmüştüm. Belçika'da bunu
kerevizin
çok kullanıyorlar.
Kerevizin içine zaman zaman hani etlisinde belki patates doğranır ya. Onun yerine yer elması,
yer elması da kullanabiliriz.
Belki, değil mi?
Evet. Olabilir. Yani evet. Mutfak deneysel bir yer.
Eğer
kafalarına
zevkine
yatıyorsa, hani olması muhtemel diye düşünüyorlarsa denesinler.
Denesinler.
Bu genel için geçerlidir. Ben mesela çok öyle keşfetmişimdir. Tesadüfen ya yok malzeme, başka bir malzeme. Bu olur mu acaba? Bir deneyelim. Deneriz. Evet. Tutarsa tutar, tutmazsa deriz ki tamam bu olmuyormuş.
Ama genelde de tutar değil mi? Neyi
değişik bir aroma verir.
Evet, yakıştırırız.
Bu da böyle oldu deriz. Hep öyle deriz ya.
Evet.
Bu da böyle oldu. Yapılabilir. Denesinler yani, vazgeçmesinler.
Bu da böyle değişik bir tarifti bu hafta için.
Evet,
yer
çok lezzetli.
Yer elmasıyla dinleyicilerimizle olduk. Ama yine yapıp bizlerle paylaşabilirler diyoruz ama tabii ki senin getirdiğin görseller o kadar güzel ki onun üzerine dinleyicilerimiz haklı olarak paylaşmak istemiyorlar.
Gerçekten güzel. Facebook sayfasında baksınlar görsellere. Diyecekler ki ben bunu yapmalıyım.
Evet.
Hem yapmalıyım hem de işte dostlarıma, misafirlerime de sunmalıyım, hava atmalıyım.
Evet.
Hatta demeliyim ki bak bu yer elması çorbası gerçekten mi? Hiç inanmasınlar yani gerçekten öyleler, öyle çorbalar. O yüzden denesinler mutlaka. Bir de vanilyanın vermiş olduğu farklı bir aroma var. O tadı da denesinler.
Denesinler. Ve bu hafta için çok teşekkür ediyoruz yine.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Haftaya yine birlikte olacağız. Yine tezgahımızda neler
bakalım
var
bilmiyoruz.
Ne var. Bakalım haftaya. Çünkü söz vermeyelim. Daha başka bir şey girebiliyor.
Her şey olabiliyor. Değil mesela mi? Şu an uskumru sezonu. Yani uskumru var mesela. Belki uskumru da bir şey yapabiliriz.
Yapabiliriz evet.
Bakalım haftaya neler olacak.
Bakalım. Bekliyoruz zevkle, dört gözle, merakla. Tekrar teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize veda edelim her hafta olduğu gibi. Evet
edelim.
Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük de bu kadar diyoruz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Ayhan Taşçı vardı kumanda masasında ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine sizlerle olacağız Başkent'ten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.